Ayrım 14. Kyoto. Yasunari Kawabata. Sayfa 163. Tatsumura'dan döndükten sonra Chieko gece bir rüya gördü. Renk renk sazanlardan bir sürü, kendisi havuzun kenarına çömelmiş dururken ayaklarına kadar yaklaşıyordu. Sazanlar birbirleriyle itişiyor, sıçrıyor ve başlarını sudan dışarı çıkarıyorlardı. Bütün rüya bu kadardı. Gündüzün Chieko elini suya daldırmış ve biraz oynatmıştı. O zaman da sazanlar eline doğru gelmişlerdi. Chieko buna çok şaşmış ve içinde sazanlara karşı esrarlı bir sevginin uyandığını hissetmişti. Yanında duran Riisuke de buna çok daha fazla şaşmıştı. Bayan Chieko'nun elinden nasıl bir koku, nasıl bir sihir çıkıyor acaba demişti. Bunun üzerine Chieko utanarak ayağa kalkmıştı. Sazan balıkları insana çok kolay alışır. Ama Riisuke yan taraftan hep Chieko'nun ellerine bakıp durmuştu. Chieko, şuradan Doğu Dağı görünüyor diyerek bakışlarını o yana çevirmek istemişti. Riisuke, ah rengini değiştirmiş görüyor musunuz? Sonbahar renkleri bu diye cevap vermişti. Chieko uyandığı zaman sazan balıkları rüyasında Riisuke'nin yanında bulunup bulunmadığını kesin olarak hatırlayamadı. Bu rüyadan sonra uzun süre gözüne uyku girmedi. Ertesi günü yapması için Riisuke'nin kendisini yüreklendirdiği şeyi yapacak, müdüre göz kulak olabilmek için onunla konuşacaktı. Ama bir türlü cesaret edemiyordu. Mağazanın kapanış saatine az kala Chieko kasanın önüne oturdu. Burası eski biçim alçak parmaklıklarla çevrili bir masaydı. Müdür Uemura, Chieko'nun davranışında her zamankinden farklı bir şeyler olduğunu hissetmişti. Küçük hanıma nasıl bir hizmette bulunabilirim? Benim için kimono kumaşı gösteriniz lütfen. Uemura ferahlamışçasına, küçük hanım için mi diye sordu. Küçük hanım bizim kumaşlardan mı giymek istiyorlar? Öyleyse bu yeni yıl için mi bir elbise olmalı, yoksa uzun kollu bir ziyaret elbisesi mi? Acaba küçük hanım Okasaki veya Eriman boyaması kumaşlardan arzu ederler mi? Bizim desenli müslinlere bakmak istiyorum. Yeni yıl elbisesi yapacak değilim. Hay hay, küçük hanım nasıl arzu ederlerse. Ama acaba şimdi elimizde bulunan mallarımız küçük hanımın kumaştan anlar bakışlarının hoşuna gidecek midir? Uemura yerinden kalkıp mağazada çalışan yardımcılardan ikisini çağırdı. Onlarla bir şeyler fısıldaştı. Üçü birden 10 toptan fazla kumaşı getirip mağazanın ortasına koydular ve kızın önünde açtılar. Şunu beğendim. Chieko çok çabuk seçmişti. 5 gün ya da bir hafta içinde kesilmiş olarak almak isterim, olur mu? Astar işini tamamen size bırakıyorum. Uemura şaşırmıştı. Fakat bu biraz acele. Biz kumaş mağazasıyız ve ancak çok ender kumaş biçeriz. Ama küçük hanım istedikten sonra hay hay. İki yardımcı çevik hareketlerle kumaşı sardılar. Chieko, buyurun ölçülerini diyerek müdürün masasının üstüne bir kağıt koydu. Fakat hala çekip gitmiyordu. Yumuşak bir sesle ve başını hafifçe eğerek, Bay Uemura dedi. Ticarethanemizi daha iyi tanımak istiyorum ve bunun için de sizin yardımlarınızı rica ediyorum. Demek böyle. Uemura'nın yüzü donup kaldı. Chieko çok sakin konuşuyordu. Yarın da olabilir. Bir kere şu hesap defterlerini bana gösteriniz. Uemura, hesap defterleri mi diye sordu ve gülümsemeye çalıştı. Küçük hanım hesap defterlerini kontrol mü etmek istiyorlar? Kontrol mü? Yok, hayır. Ama hesap defterlerine göz atmadan ticarethanemizin işlerinden hiçbir şey anlayamam ki. Öyle mi? Küçük hanım kısaca hesap defterleri diyor. Ama bu hayli karışık bir konudur. Sonra vergi dairesi de var. Bizim kendimize göre gizli bir defterimiz yok mudur? Neler söylüyorsunuz küçük hanım? Böyle bir sahtekarlık nasıl yapılır? Rica ederim. Ben namuslu bir müdürüm. Chieko önemsemeyen bir edayla, yarın bana hesap defterlerini gönderiniz lütfen Bay Uemura dedi. Ayağa kalkıp birkaç adım attıktan sonra durdu. Adam, küçük hanım dedi, siz dünyaya gelmeden önce bu mağaza Uemura'ya teslim edilmiştir. Chieko bir defa olsun geriye dönüp bakmayınca hafif bir sesle bağırdı. Oh nasıl bana, bana hafifçe inledi. Bu karın ağrısı. Chieko akşam yemeği hazırlığı yapan annenin yanına gelince kadın hayretler içinde kaldı. Chieko anlattıkların korkunç şeyler. Öyle, beni de çok uğraştırdı anne. Senin gibi bir genç kız, böyle senin gibi yumuşacık bir kız, bu işi becersin. Korkunç, korkunç. Annen çok korktu, çok. Bu işte bana birisi yardım etti, yol gösterdi. Peki nasıl, kim? Shinichi'nin ağabeyi, Tatsumura'nın mağazasında. Şiniçiler de Baba Dipdiri, işleri bizzat yönetiyor. İki tane de dürüst katibi var. Bay Riisuke dedi ki, durum böyle olduğu için eğer Uemura istifa ederse bu katiplerden birini bize verecek ya da kendisi gelecekmiş. Bay Riisuke mi gelip çalışacak? Evet, sonunda nasıl olsa ticarete atılacağı için her zaman için üniversitedeki araştırma kurslarından vazgeçebilir. Kendisi böyle diyor. Anne sadece, ya sonra diye cevap verdi ve Chieko'nun parıldayan yüzünü gözden geçirdi. Ama Bay Uemura istifa etmeye hiç yanaşmayacaktır. Sonra yine dedi ki, mağazaya yakın bir yerde kelebek çiçekleriyle donanmış güzel bir ev varsa orayı babama satın aldırmalıymışım. Demek böyle. Anne bir an konuşmasına şaşırdı. Babamız bir parça yorgun diye mi bu, öyle mi? Baba için çok güzel olacak dedi. Bay Riisuke mi? Evet. Anne sustu. Anne, Sedir köyündeki kıza biliyorsun ya, bizim tarafımızdan bir kimono hediye edebilir miyim? Ne olur? Elbette, elbette yavrum, hatta buna bir de şal katmalı. Chieko gözlerini başka tarafa çevirdi. Bu gözler yaşlarla dolmuştu. Yüksek tezgahlardan nasıl bahsetmeli? Gerçi bunlar yüksek tezgahlardır ama fazla derin olmayan bir çukurun içine kurulmuşlardır. Bunun nedeni de toprak neminin ipliklere yararlı oluşuymuş. Eskiden dokumacı yüksek bir iskemlenin üstünde otururdu. Bugün ise büyük bir taşla ağırlaştırılmış ve tezgahın yanı başında tavandan sarkıtılmış bir sepet kullanılmaktadır. Makineli tezgahların yanında bu el tezgahlarını kullanan dokumacılar vardır. Hideo'nun evinde 3 tane el tezgahı bulunuyordu. 3 kardeşin 3'ü de dokurdu. Bu sırada Sosuke baba arada bir gelir tezgah başına geçerdi. Nişiçin'de sayıları hiç de az olmayan dokuma atölyeleri arasında onlar da iyi kötü ayakta duruyorlardı. Hideo, Chieko'nun kendisinden istediği obiyi dokumada ne kadar ilerlerse sevinci de o derece artıyordu. Bu sevinç önce bütün varlığı ve ruhuyla kendini verdiği bu işin başarıya ulaşmasından geliyordu. Ama daha çok da Chieko'nun dokuma taraklarının gidip gelişinde, tezgahın takırdayışında hep var olduğu duygusundandı. Fakat hayır, bu var olan Chieko değildi. Bu Naiko'ydu. Obi Chieko'nun değil, Naiko'nun obisiydi. Bunu dokurken Hideo, her iki kızı tek bir varlık haline getirmişti. Babası Sosuke, bir süre Hideo'nun yanında durup onu seyretti. Güzel bir obi, çok değişik bir desen dedi. Sonra başını eğerek, kimin için diye sordu. Bay Sata'nın kızı için, Bayan Chieko için. Peki ya desen? Bayan Chieko'nun buluşu. Bayan Chieko mu? Bak hele. Baba soluğu kesilmişçesine dokumaya baktı. Tezgahtaki obiyi eliyle yokladı. Sağlam dokumuşsun Hideo. Mükemmel. Hideo hiçbir şey söylemedi. Hideo, sana daha önce de söyledim sanırım. Biz Bay Sata'ya çok şeyler borçluyuz. Duymuştum baba. Evet, sık sık bahsederim bundan değil mi? Buna rağmen baba aynı şeyi bir daha anlattı. İşe başladığım zaman yapayalnızdım. Paramı ucu ucuna denkleştirerek kendime bir tezgah almayı başarmıştım. Ama yine de yarı yarıya borçlu kalmıştım. Her seferinde bir parçayı bitirince doğruca Bay Sata'ya götürürdüm. Sadece bir tek parçayla gitmek acınacak bir manzara olduğundan gizlice akşamları giderdim. Ve Bay Sata hiçbir zaman suratını ekşitmedi. Böylece bir tezgahta 3 olabildi. Anladın mı? Ama aramızda hala sınıf farkı vardır Hideo. Bunu çok iyi biliyorum. Yalnız şimdi bunları ne diye söylüyorsun? Bay Sata'nın kızı Bayan Chieko'dan biraz fazla hoşlandığını görüyorum da. Bundan dolayı mı? Hideo dinlendirmiş olduğu elleriyle ayaklarını oynattı ve yeniden dokumağa koyuldu. Tamamlayınca Obi'yi götürmek için acele Naeko'nun Sedirli köyüne hareket etti. O gün öğleden sonra Kuzey Dağı'nın karşısında ard arda gökkuşakları görünüp durmaktaydı. Hideo da Naeko'nun obisi koltuğunda sokağa çıkınca gökkuşaklarını fark etmişti. Enli kuşaklardı ama renkleri soluktu ve yükseklere doğru pek çıkamıyordu. Hideo olduğu yerde durup da seyretmeye başlayınca renkleri tüm kayboldu. Otobüsle dağ yoluna vurunca iki defa daha buna benzer gökkuşakları gördü. Üçünün de biçimlenişi tamam değildi ve bir yerde renklerini yitiriveriyorlardı. Ama ne de olsa yine de gökkuşağıydılar. Gökkuşağı mutluluk işareti midir yoksa mutsuzluk mu? Hideo'nun bugün türlü kaygıları vardı. Gökyüzü bulutsuzdu. Dağın vadisine vardığı zaman yeniden ötekilere benzeyen soluk renkli bir gökkuşağı görünüverdi. Ama yine de Kiyotaki ırmağının hemen kıyısından yükselen dağdan dolayı doğru dürüst fark edilmiyordu. Sedirli köyde otobüsten inince iş elbisesiyle Nayeko hemen yanına koştu. Bir yandan da ıslak ellerini önlüğüne kuruluyordu. Nayeko daha çok kızıl kahverengi balçağa benzer boday kumuyla sedir ağacı tomruklarını perdahlamıştı. Henüz Ekim ayıydı ama dağdan gelen sular soğumuştu. Bir su arkının içinde sedir tomrukları yüzdürülüyor ve arkın yanı başındaki basit bir ocakta kaynayan su, tomrukların üzerine döküldüğünden çepeçevre her yandan buharlar yükseliyordu. Nayeko onu nazikçe selamlayarak, "Bizim bu ıssız köyümüze kadar zahmet etmeniz doğrusu çok kibarca bir hareket," dedi. "Bayan Nayeko, size söz vermiş olduğum obiyi nihayet tamamladım ve size vermek için buraya geldim." Ah, bu obi aslında Bayan Chieko için düşünülmüştü. Bir başkasının yerini almak benim için hiç de hoş bir şey değil. Benim için yapılmış olsaydı sevinecektim. "Bu obiyi ben size söz verdim," desenler için fikri de Bayan Chieko verdi. Nayeko önüne baktı. "Düşününüz Bay Hideo. Önceki gün Bayan Chieko'ların mağazasından bana kimonosundan sandaletlerine kadar tam bir çeyiz gibi giyim eşyası yolladılar. Bunları ne zaman giyerim ben? Ayın 22'sindeki Çığırlar Bayramı'na ne dersiniz? Bu bayrama gelemez misiniz?" Nayeko duraksamadan, "Gelirim," dedi. "O gün bizi zaten paydos ederler. Fakat burada da herkesin gözüne çarpıyoruz." Bir an düşündü. "Irmak kıyısındaki çakıllığa gidelim mi?" Daha önce Chieko ile olduğu gibi sedir ormanına saklanmaları için hiçbir sebep yoktu. "Bay Hideo'nun obisini hayatım boyunca en kıymetli hazinem olarak saklayacağım." "O kadar değil. Sizin için yine dokurum." Nayeko konuşmaya devam edecek gücü kendisinde bulamadı. Nayeko'nun oturduğu evin insanları onun kimonoyu kimden almış olduğunu tabii biliyorlardı. Bu bakımdan Hideo'yu eve de götürebilirdi. Şimdi Chieko'nun nerede ve nasıl yaşadığını biliyordu. Çocukluğundan beri içinde sakladığı gönlünün bu dileği artık yerine gelmiş bulunuyordu. Chieko'yu asla önemsiz şeylerle rahatsız etmek istemiyordu. Nayeko'yu yanlarına almış olan Murasya ailesi buranın en itibarlı mal sahiplerinden sayılmaktaydı. Onların hizmetinde kız hiç de fazla yorulmuyordu. Bu bakımdan Chieko'nun ailesinin sırtına yük olmakta bir mana yoktu. Belki de bir orman sahibinin evi, orta halli bir kumaş tüccarının evinden çok daha güven vericiydi. Nayeko içindeki Chieko'yu sık sık görmek arzusunu dizginlemeye karar vermişti. Ta ki Chieko'nun sevgisini kalbinde bütün derinliğiyle duyuncaya kadar. Hideo'yu ırmak yatağındaki çakıllara götürmüştü. Kiyotaki ırmağının çakıl taşlarıyla dolu yatağında bile birçok kuzey dağı sediri yetişmiş bulunuyordu. Nayeko, "Burası hiç de uygun bir yer değil, özür dilerim," dedi. Bir yandan da obiyi görmek için sabırsızlanıyordu. Hideo başını yukarı kaldırıp, "Ne güzel şu sedir dağı," diye bağırdı. Pamukludan bohçayı açıp iple bağlanmış kağıt torbanın düğümünü çözdü. "Bakınız, fiyonk burada arkaya bağlanmıştır ve bu kısmında öne gelmesi gerekir." Nayeko parmaklarını kumaşın üzerinde kaydırarak, "Ah!" diye bağırdı. "Benim için çok kıymetli." Gözleri ışıldıyordu. "Bir gencin dokuduğu bu obi sizin için böylesine kıymetli mi? Kızıl çamlı ve sedir ağaçlı bir desen için yeni yıl yakın olduğuna göre iri boğumlu çamlar yapmayı düşünmüştüm. Ama Bayan Chieko mutlaka sedir ağacı istiyordu. Buraya gelince bu isteğini daha iyi anladım. Sedir deyince insan hep heybetli eski ağaçlar düşünür. Yumuşak resimler gibi etki yapacağı kimin aklına gelirdi? Şurada biraz da kızıl çam görünüyor değil mi? Renklerde..." Tabii sedir ağaçları için kullanılan renkler tabiattaki renkler değildi. Şekil ve renk verme bakımından serbest çalışılmış bir desendi. "Şahane bir obi. Gerçekten şahane. Çok teşekkür ederim. Fazla allı pullu bir obiyi zaten takamazdım. Bayan Chieko'nun yolladığı kimonoya uyuyor mu?" "Uyar sanırım." Bayan Chieko küçüklüğünden beri kumaşlarla uğraştığına göre, "Fakat bu obiyi henüz görmüş değil ve ben de kendisine göstermeyi hiç istemiyorum." "İyi ama bu Bayan Chieko'nun buluşuydu. Görmesi gerekir." "Hideo, Çığırlar Bayramı'nda mutlaka giymelisiniz olur mu?" dedi. Obiyi katlayıp tekrar kağıt torbasına koydu. Hideo, kağıt torbanın iplerini bağlarken Nayeko'ya, Ne olur dedi. Bunu kafanızdan kötü düşüncelere atarak alınız. Ben bunu yapmaya söz vermiştim. Ama bu Bayan Chieko'nun yapılmasını istediği obidir. Bana sadece basit bir dokumacı olarak bakmayınız. Ben onu bütün kalbimle dokudum. Naeko susuyordu. Obi paketi kucağındaydı. Kiyotaki ırmağının sığ suları önlerinden şırıldayarak akıyordu. Hideo her iki kıyıda yükselen sedir ağaçlı dağlara baktı. Tıpkı elişi gibi bu tertemiz dizilmiş sedirler. Böyle düşünüyordum ama en üst dallardaki iğne yapraklı kümeler düzenlenmiş çiçekler gibi görünüyor. Naeko'nun yüzünü bir hüzün kaplamıştı. Babası, kalbi Chieko'nun, sokağa bırakılmış çocuğunun ıstırabıyla dolu, dalları keserken bir daldan ötekine sıçramış ve düşmüş olmalıydı. O zamanlar Naeko da Chieko gibi bir bebekti, böyle şeylerden haberi olamazdı. Ancak Kaylı büyüdükten sonra bunları köydeki insanlardan duymuştu. Ve Chieko'nun asıl adını bir kere bile duymadığı kardeşinin yaşayıp yaşamadığını, kendisinden büyük mü yoksa küçük mü olduğunu öğrenememişti. Onunla bir kerecik olsa bile karşılaşmak, hatta uzaktan gizlice olsa bile bir kere görebilmek umudunu içinde nasıl da besleyip durmuştu. Naiko'nun baba evi fakir bir kulübe, yıkılmış haliyle Sedir Köyü'nün bir yerinde hala durmaktaydı. Küçük kız yalnız bırakılamazdı. Sedir Köyü'nde çalışan orta yaşlı bir karı koca ve onların ilkokula giden kızlarıyla uzun zaman bu evin içinde birlikte yaşadı. Tabii kira filan almıyordu. Böyle külüstür bir ev için kim kira verirdi? İlkokula giden kızı çiçekleri seviyordu ve küçük bahçede bir tane şahane altın leylak vardı. Bir seferinde kız, ablacık diye çağırdığı Naeko'ya gelmiş ve çiçeğe nasıl bakım yapılacağını sormuştu. Naeko, olduğu gibi bırak sadece diye cevap vermişti. Küçük evin önünden geçerken Naeko, öteki çiçeklerden çok önce bu leylağın kokusunu duyardı ve her seferinde kalbi acıyla burkulurdu. Naeko, Hideo'nun obisini kucağında tutarken dizlerinin üstünde gittikçe ağırlaştığını hisseder gibi oldu. Ciddi bir sesle, ''Bay Hideo'' dedi. ''Bayan Chieko'nun nerede oturduğunu öğrendiğimden beri onunla daha yakın ilişkiler kurmayı artık istemiyorum. Kimono'yla Obi'yi candan minnettarlık duyarak ama bu defalık alıyorum. Beni elbette anlıyorsunuz değil mi?'' Hideo, ''Öyleyse Çığırlar Bayramı'na geliyorsunuz.'' diye cevap verdi. ''Bayan Naiko'nun Obi'yi nasıl giydiğini, Bayan Chieko'nun görmesini istiyorum. Ama bunun için kendisini çağıracak değilim.'' Bayram alayı İmparatorluk Sarayı'ndan başlayacak. Sizi batı tarafındaki Hamaguri kapısında bekleyeceğim. Böyle yapacağız değil mi? Naeko hafifçe kızardı ve evet dercesine başını salladı. Karşıdaki kıyıda kıpırdaşan sulara yansımakta olan kızıl yapraklar görünüyordu. Bunlar küçük ağaçlardı. Hideo o yana baktı. Bu kıpkızıl parlak yapraklar da ne böyle? Naeko, reçine ağaçları diye cevap verdi. Başını kaldırdı fakat aynı anda titreyen eliyle başını tuttu. Farkında olmadan çözdüğü simsiyah saçları çözülerek omuzlarından aşağıya döküldü. Aman Allah! Naeko kıpkırmızı olmuştu. Saçlarını toplayıp başının etrafına sardı ve dişlerinin arasına koyduğu iğnelerle sımsıkı tutturdu. Yine de bir kısmı toplanmamış kaldı. Hideo, kızın davranışlarındaki, jestlerindeki zarifliği fark etmişti. ''Saçlarınızı uzun mu bırakıyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet, Bayan Chieko da kısa kestirmiyor. Bunları toparlamanın ne kadar güç olduğundan hiçbir erkeğin haberi yoktur.'' Bunları söyledikten sonra Naeko çabuk çabuk başını bezle sardı. ''Kusura bakmazsınız değil mi?'' ''Burada sedirleri düzene sokmaktan kendimizi düzene sokmaya vakit kalmıyor.'' Ama yine de dudaklarında hafif ruj göze çarpmaktaydı. Hideo onun başörtüsünü bir defa daha çıkarıp uzun saçlarını omuzlarına dökmesini ne kadar isterdi ama böyle bir şeyi söyleyemezdi. Örtüsünü az önce büyük bir telaşla başına bağlamamış mıydı? Dar vadinin batı tarafındaki çıplak dağın arkasından güneş batmaya başlamıştı. Hideo ayağa kalkarak, ''Bayan Naeko'' dedi, ''artık eve dönmek zorundasınız değil mi?'' ''Evet, az sonra bugünkü çalışma sona erecek. Günler kısaldı.'' Hideo, doğudaki tepelerde dümdüz sıralanmış sedirlerin arasından akşam kızılığının altın parıltısını gördü. Naeko hafifçe eğilip Obi'yi alarak ayağa kalktı ve ''Çok teşekkür ederim Bay Hideo.'' dedi. Hideo, ''Teşekkürü bana değil, Bayan Chieko'ya borçlusunuz.'' dedi. Ama sedir köylü kız için Obi'yi dokunmuş olmanın sevinci içine gittikçe daha çok doldurmaktaydı. ''Ben inatçıyımdır ama bayrama geliyorsunuz değil mi?'' İmparator sarayının batı kapısında, Hamaguri kapısının önünde. Naeko, evet diye bağırdı ve sevinçle başını salladı. Kimono ve obi ile. Böyle güzel şeyleri ömrümde giymedim ben. Utanıyorum. 10. ayın 22'sindeki Çığırlar Bayramı, Ebe Gümeci Bayramı ve Giyon Şenliği ile birlikte bayramı bol Kyoto'da 3 büyük şenlikten biri olarak kabul edilir. Hayan Tapınağı'na ait bir bayramsa da bayram alayı İmparatorluk Sarayı'ndan hareket eder. Sabah erkenden beri huzursuz olan Naeko, kararlaştırılan saatten yarım saat önce sarayın batı kesimindeki Hamaguri kapısının önüne gelerek Hideo'yu beklemeye başlamıştı. Hayatında ilk defa bir erkeği bekliyordu. Bereket versin, gökyüzü açık ve masmaviydi. Hayan Tapınağı, İmparatorluk Sarayı'nın Kyoto'ya taşınmasından 11 yüzyıl sonra 1895 yılında yapılmıştır. Bu bakımdan onun bayramı üç büyük şenlik içinde tabii en yenisiydi. Fakat bu, Kyoto'nun imparatorluk başkentliğine yükselişini kutlayan bir bayram olduğundan, düzenlenen geçit töreninde şehrin türlü değişikliklerle dolu bin yıllık gelişimi gösterilirdi. Her çağın geleneklerini tasvir etmek için isimleri herkesçe bilinen tarihi figürler ortaya çıkarılırdı. Orada imparatorluğun namlı prensesleri, saray kadınları, derebeylik çağının bey karıları, orta çağın ünlü kadın şairleri görülürdü. Önce kadınlar geçerdi. Çünkü aralarında ünlü kibar orospular, sahne sanatçıları, bohçacılar da ortaya çıkmaktaydı. Ama erkekler de geçerdi tabii. Ünlü savaş kahramanları, devlet adamları, Kusunoki Masashige, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi ve daha sayısız benzerleri gibi saray ve kılıç asilleri. Geçit töreni Kyoto'nun sosyal tarihinin bir resim albümü gibi düzenlenir ve hayli de uzun sürerdi. Kadınlar ilk kez 1950'de bu törene katıldılar. Böylece de bayramı daha renkli ve daha çekici yaptılar. Alayın öncülüğünü Meiji çağının Kralcılar Gönüllü Birliği ile Tamba Kitakuwata'nın Dağlı Gönüllü Birliği, artçılığını da sarayda huzura kabule giden Enryaku Era'nın sivil memurları yapar. Alay Hayan Tapınağı'na dönerken İmparatorluk Saltanat Arabası'nın önünde Shinto duaları okunur. Geçit İmparatorluk Sarayı'ndan başlar ve en güzel de önündeki geniş meydandan seyredilir. Onun için Hideo, Naeko ile burada buluşmayı kararlaştırmıştı. Naeko, eski İmparatorluk Sarayı'nın kapısı önünde Hideo'yu beklerken, sağına soluna bakmayan bir insan kalabalığı önünden akıp geçti. Orta yaşlı bir kadın, belli ki çalışkan bir kadın, doğruca Naeko'nun yanına gelerek, "Ah küçük hanım!" diye bağırdı. "Ne kadar güzel bir obi kuşanmışsınız. Nereden aldınız bunu? Elbisenize de pek yaraşmış. Müsaade eder misiniz?" Kadın kumaşı elledi. "Bana arka fiyongu da gösterir misiniz?" Naeko arkasını döndü. Kadın şahane dedi. Naeko birisi tarafından böyle beğenildiği için kendine olan güveninin daha da arttığını hissetti. Ömründe böyle bir elbise giymemiş, böyle bir obi kuşanmamıştı. Sizi çok beklettim diye birisi seslendi. Hideo gelmişti. Alayın hareket ettiği sarayın yakınında bulunan tribünler, tapınak bölgesinin dernekleri ve turizm büroları tarafından tutulmuştu. Fakat onların arkasındaki sıralarda Hideo ile Naeko ayakta duruyorlardı. Naeko ilk defa güzel bir yerde duruyordu. Yeni elbisesini de Hideo'yu da unutmuş, sadece geçit törenini seyre dalmıştı. Fakat birden Hideo dikkatini çekti. "Bay Hideo, siz nereye bakıyorsunuz?" "Çamların yeşilliğine." Geçit törenine de bakıyorum tabii. Fakat alay arka taraftaki o yerden ne güzel akıp geliyor, değil mi? Geniş saray bahçesi, simsiyah çamlar, en çok bunu sevdim. Ben Bayan Naeko'yu da yan taraftan seyrettim ama o hiç farkında olmadı, öyle değil mi? Ah, ne yaramazsınız, dedi Naeko ve gözlerini yere indirdi. 14. ayrımın sonu, sayfa 180.